Ayrım 4. Fırtına Çocukları. Temos Kornaros. Sayfa 44. Bir mandıranın dip tarafında Türk tipi bir evde buldum öğretmeni. Öğretmen olsun, karısı olsun hiç sözümü kesmeden durup beni dinlediler. Ellerinden sular, yüzlerinden ter damlıyordu. Bu insanlarda sezdiğim yorgunluk beni umutsuzluğa düşürüyordu. Yorgun bir insan hiçbir zaman iyi bir dinleyici olamaz. Bir ara kendi kendime ihtiyar için birkaç sigara isteyip uzaklaşayım şuradan dedim. Ama öğretmen benim bu huzursuz durumumdan bir şeyler sezmiş olacak, hemen karşılık verdi. Dünden beri kendisinin de hep bizi düşündüğünü söyledi. Başka bir yerde iş tutmadan seni bulmak için sokaklarda aramayı düşünüyordum. Burada birkaç gündelik bulabilirsin sanırım. Yatma işine gelince, işte bulamasan bizde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. İşleri bir yoluna koyuncaya kadar. Bizim de bir tanıdığımız yok bu kasabada. İyi arkadaşlık ederiz sizinle. Sevincimden zıplayarak oradan ayrıldım. Yaşlı dostumu alıp geri döndüm. Sotiri beni yeniden görünce çok sevinmiş, eski düşlerini, eski umutlarını yeniden yaşamaya başlamıştı. Kasabaya gelişimizin ilk gecesi az kalsın sıvışıp gidecektim. Yollara düşüp bilinmeze doğru kaçmayı tasarlamıştım. Yeter ki şu berbat mandıradan uzaklaşayım. Orada gördüklerimi bir daha görmeyeyim. Ağlamıştım da karanlık basınca. Hem çok da iyi gelmişti bana döktüğüm gözyaşları. Ferahlamıştım. Birdenbire içine düştüğüm bu cehennemde ayakta durabilmek için daha güçlü hissetmiştim kendimi. İkindi vakti mandıra çok sessizdi. Görüntüsü salt çirkinliklerdi. Bu görüntü kendisiyle savaşmaya yeltenenlerle alay eden sefaletin ta kendisiydi. 20-30 metre kadar geniş bir alan, çevresi sıvasız, yağmurun yer yer kemirdiği bir kerpiç duvarla örülü. Bu alanın kenarlarında kerpiçten ufacık, hücre gibi odalar, yükseklikleri duvarınki kadar. Kapı yerine çuvaldan perdeler. Bu perdeleri rüzgar bir sefalet bandırası gibi uçurmakta. Mandıranın orta yerinde bir kuyu, ağzı yerle bir, bu ağzın çevresine de bir sıra taş dizilmiş. Çeneleri hırpalanmış bir kovada yer yer düğümlü ipiyle çamurların içinde yatıyor. Dipte iki katlı eski bir Türk evi, alt katı ahır. Ahırın açık kapısından bir iki domuz, birkaç tavuk girip çıkıyor. İkinci kata ahşap bir yan merdivenle çıkılıyor. Basamakları çürük, dişleri dökülmüş yaşlı bir cüzdanlı gibi avluya doğru sırıtan, balkonumsu bir yere götürüyor yukarı çıkanı bu basamaklar. Merdivenin ve hayatın tahtaları güvelerin, tahta kurularının, farelerin açtığı deliklerle bezenmiş. Üç odalı bu ikinci kat Kapsalis ailesinin oturacağı evdi. Kızıl kıllı bir domuz üzerlerine konan sinekleri kaçırmak için kara çamurların içinde tembel tembel debeleniyor. Açık hücre kapılarından birinin önünde yerde oturan bir ihtiyar ara sıra bacaklarını kımıldatıyor, konan sinekleri kışlamaya çalışıyor. Kibrit çöpü gibi elleriyle ne yapacağını bilemiyor. Bir sinekleri kışlıyor, bir parmaklarını dazla kafasına uzatıyor, sonra yakalayabildiği bir ufak yaratığı tırnaklarının arasında ezmeye çalışıyor. Ara sıra elini koynuna ya da koltuk altına sokup bit kırıyor, sinek eziyor, sonra da hastalıklı gözlerini delicesine ovuşturuyor. Gözlerinin görmediği besbelli, bir aralık el yordamıyla küçük bir çocuğu aradığını görüyorum. Bulamayınca da çocuğun adını söylüyor yüksek sesle. Stelaki! Küçük de domuzların debelendiği yandan kendi kuş diliyle karşılık veriyor ihtiyara. Tavu tavu bo! Büyük baba bu dili anlıyor olacak ki rahatlamış. Ha iyi, oyna, oyna Stelakim diye seslenmişti. İşte o an yukarıda sözünü ettiğim o iki domuzdan birinin domuz değil de hayvanlarla kucak kucağa çamurların içinde oynayan, minicik elleriyle çirkefleri, pislikleri yoğuran bir insan yavrusu olduğunu anladım. Bu avluya geldiğimizin ilk günü karşılaştığım ilk canlı yaratık da yine bu ihtiyardı. Bizimle ilgilenmiş, sarayda biz yabancıların ne aradığımızı öğrenmek istemişti merakla. Dip taraftaki iki katlı eski evin adıydı saray. Duvar diplerindeki hücrelerde de tam 30 kişinin yattığını, bu insanların gece karanlığında işbaşı yapıp, gece karanlığında paydos ettiklerini de o ihtiyardan öğrenmiştim. Kendisi yaşlı ve dermansız olduğu için onu orada küçük çocukla bırakıyorlardı. Kendisine neden bir sigara, küçüğe de çamurları ağzına götürmesin diye bir lokma ekmek vermediğimizi sormuştu bana. Sonra birden ortalık kararmaya başlamış, mandıra seslere, gürültülere, tekmelenen tenekelerin ve kovaların tıngırtılarına, küfür ve beddualara boğulmuştu. Uyur gezere benzer bir takım garip insanlar sallana sallana sağa sola koşuşmaya başlamıştı. Bir yağ kandili yakılmış, bir süre için avlunun orta yerindeki bir kazağa takılmıştı. fazla kavrulmuş kahveye benzeyen kalın, yağlı bir toza bulanmış yüzleri aydınlatmıştı bu kandil. Saçlar, giysiler de bu aynı kara toza bulanmıştı. Giydikleri paçavralar lime lime üstlerinden dökülüyor, yanık kükürt kokusunu andıran kekremsi bir koku insanın genzini yakıyordu. Az ötede aynı paçavralar, aynı korkuluklar, ancak bunların tozun cinsi bakımından zevkleri ayrı. Bunlar sanki kireç çukurunda yuvarlanmışlar. Üstleri, başları, giysileri, saçları, bıyıkları, elleri tüm bembeyaz. Bembeyaz. Avluda herkes bir kova savaşına başlamış. İtiş kakış, kuyu kenarına çarpan kova sesleri. En ufakları 5 yaşında. Bir sürü çocuk. Büyüklerin ayakları dibinde dolaşmakta, birbirleriyle dalaşmakta, saldırmakta, çamurların içine yuvarlanmakta. Yangından kaçanların görüntüsüne benziyordu bu durum. Bir felaket, bir cinnet hali gibi bir şeydi. "Ne oluyor?" diye bağırdım. "Komşularımız, çatı yoldaşlarımız," diye mırıldandı öğretmen iç geçirerek. Bir tokat şaklaması, sonra bir kadın feryadı. "Tüh sana, hayırsız herif." Kadın bir daha konuşmuyor. Bir başka kadın sesi Stelaki'yi arıyordu. Bağırıyor, sağa sola koşup duruyor, sonra kalabalığın içinde kayboluyordu. Domuz filan gibi sözler duyuluyordu. Domuzlar bir şey kemirmekteydi ama ne kemirdiklerini iyice göremiyordum. Domuzların bulunduğu yandan gelen bir ses aranan çocuğun adını söylüyordu. Sonra da "daha demin şuracıktaydı," diyordu. Domuzlar ahırda burunlarıyla toprak tabanı kazıyor, kendilerini tekmeleyen sahiplerinden yem istiyorlar, bacaklarının dibinde dolaşıyorlardı. İnsan sesleri hayvan hırıltılarına karışıyor, böylece bir işçi avlusunun hayvanlaşmış havası tamamlanmış oluyordu. Kıyıda köşede maltızlar tutturulmuş, sağdan soldan tezek ve yanık kağıt kokuları geliyor. Tüm bireyleri maden ocaklarındaki ya da pamuk tarlalarındaki işlerinden gelen ailelerin yemeklerinin pişirilmesi, kotarılması için saçları başları karmakarışık kadınlar eğilip iğreti ateşleri üflüyor. Avlu ortasındaki kazağa asılı yağ kandilinden, sağda solda yanan ateşlerden cılız ışınlar yayılıyor çevreye. Tanrı'nın yeryüzünde kendisinin cismen ve şeklen benzeri olduğunu buyurduğu insan denilen iki ayaklı yaratıklardan öç almak için yine kendisinin onlara musallat ettiği, kopkoyu bir karanlığı yok etme savaşına girişmiş canlara benziyordu bu cılız ışınlar. Bir kadın gölgesi su kovasının kirli ipini tutmak çabasıyla avlunun tam orta yerine çöreklenip oturmuş. "Öldürün beni," diye inliyor iki büklüm. "Kız, kim itti seni oraya?" "Kim ittiyse itti. Bırak onu şimdi. Öldüm ben. Kız, bir ebe çağır Hristiyansan." "Bu saatte nereden bulayım ben ebeyi?" diye karşılık veriyor bir adam. "Meteliksiz. Doğur kendin. Acemi misin? Ne diye aldıydım seni, başımın belası?" Sesler yükseliyor, sesler alçalıyor, yere çömelmiş kadının gövdesi seriliyor toprağa, yayılıp büzülüyor, cılız ışınlar dünya harmanına yeni bir canın gelişini aydınlatmaya çalışıyor. Karanlıkta yüzünü iyice seçemediğim biri kuyunun çevresindeki kalabalığı yarıyor, kuyu başına sağlamca ayaklarını bastırıyor, kovayı daldırıp yukarı çekiyor, suyu sancı çeken kadının yüzüne boca ediyor. Bir kez daha yapıyor bu işi, sonra kadına sokuluyor. "Kız, ferahladın mı azıcık?" "He, ver biraz içeyim." "Canlı mı doğacak dersin?" "He, ver azıcık içeyim." "Olmaz." Bir başka kadın eğiliyor hamilenin üzerine. "Su içme, dokunur," diyor. Sonra kadının kocasına dönerek, "Seslen birine de içeri alalım," diye ekliyor. "Hangi içeri?" "Koca karı tifodan yatıyor, iyidir burası." "Oraya," diyor kadın saraydan yana bakarak, "oraya götürürüz." "Kimsin sen?" diye soruyor hamile kadının kocası bir ara. "Yeni kiracı." Hamileyi eve alıp gereken yardımı yapıyorlar. Doktor çağırmak için koşuyor öğretmen. "Doktor mu?" diye bağırıyorlar odadakiler şaşkın. "Ah bayan öğretmenciğim," diyor bir başka kadın. "Bizim şu meret avluda doktor yüzü gördüğümüz mü var ki? Gebe kadınlarımızı doktorla doğurttuğumuzu görseler, alaca keçiler bile bize güler, alay ederler. Avluya kadar gelebildiğine şükretsin. Tam zamanında doğuracak. Yarınki gündelik de işler bu sayede." "Bırakın ya, doktor moktor çağırmayın, rezil oluruz," diye yükseldi bir erkek sesi. "Ona gerçekten iyilik etmek istersen bir kupa şarap buluver. Susamış baksana, geri kalanı için cancağızın sıkılmasın, o kendisi becerir ötesini." Az sonra tüm bandırayı bir uğultu almıştı. Cin çarpmışa dönmüştü dört bir yanı. "Doktor, doktor gelmiş bakın, hey tanrım, işe bak sen. Bir görsen karıyı nereye yatırmışlar doğursun diye, ipekler, ibrişimler içine. Nah, yatak görsün gözün, bir karış kalınlık. Öğretmenler bir de onurlu ki sorma. Borcumuz doktor bey, 50 dirhem efendim. Buyurun efendim, teşekkür ederiz. Tekrar ne zaman teşrif? Sahi mi kız, bir daha mı gelecek? Hey ya, gelecekmiş. Her gelişinde bir ellilik cebe, öyle mi? Hey tanrım, arsızlığa bak hele. Budalalık, tam iki gündelik. Bir somun alıverselerdi ya ona. Bir somun da ne ki? Tam bir aylık fasulye parası, hem de zeytinyağıyla paça bile kaynatabilirdik. Koca karı için de doktor çağıracaklarmış. Çok zenginlermiş, para tomarla. Borcunu ödemek için 2 yıl hizmetçilik edecekmiş öğretmenlere. Görürsünüz bak. Öyle ya, iyi yapmışlar hesaplarını. Bu kadar parayı kim harcar bir başkası için? Dedikoduyu yapan kalabalığın içinden bir erkek sıyrıldı sessiz. Eve girip öğretmeni bir kenara çekti. Bir şeyler konuştu onunla. Öğretmen yüksek sesle karşılık verdi. Yok param. Nasıl yok? Doktora, karılara, fiyaka için vardı ama. Hastaydı kadın. Senin esrar derdinle bir mi tutuyorsun onu? Utanma, arlanma yok mu sende? Ne utanması be? Biz de geberiyoruz yorgunluktan. Siflensin diye doktora veriyorsun ama. Sanki parası yok yoksulun biri. Uzun boylu, esmer, dağınık saçlı bir adam yaklaşıyor onlara bir ara. Elini kirletmek istemiyormuşçasına iki parmağının ucuyla esrarkeşin kolundan tutup hafifçe iteliyor. Çek ulan arabanı diyor, yollan bakalım. Esrarkeş korkudan havlayamaz hale gelmiş bir köpek gibi homurdanarak uzaklaşıyor oradan. Kusura bakma öğretmen efendi, kötü adam değildir. Harman zavallı, ne söylediğini bilmiyor. Gebe kadın da onun karısı. Ben şirketin demircisiyim. Araçları onarırım. Beni aramak istersen sesleniver. Demirci yorgi derler bana. Öğretmen adama bir sigara verip alıkoyuyor. Bir de kahve pişirtiyor. Karşılıklı oturuyorlar iki eski sandalyeye pencerenin önünde. Demirci Yorgi ikide bir iç geçiriyor yorgunluktan. Kahvesini öpürdetiyor yorgunluğunu almak için. Pek açılma öyle öğretmen efendi diyor. Yüz verme bu millete. Bir isteğin olursa bana söyle. Dinlerler beni. Anlarım onların dilinden. Demirci yumruğundan da iyi anlarlar onlar. Hem pek tersleme onları. Böyle domuz gibi davranırken ne yaptıklarının da pek farkında olmazlar. Yarım saat, bilemedim bir saat sonra kuzu kuzu olurlar. Yoksulluk, Yorgi usta, bilirim. Aldırmam böyle şeylere. Ben de tatmışımdır yoksulluğun tadını fazlasıyla. Doğru konuştun, yoksulluk. Ama yorgunluk, bitkinlik de var bu ara. Alacakaranlıktan akşam karanlığına dek çalışma. Şaka değil. Bak şu köşede diş çektiriyormuş gibi andıran adama bak. Tam 75 yaşındadır. Elinde balyoz, tam 12 saat çalışır. Her tanrının günü. Şimdi şu an tüm kemikleri, mafsalları sızlamaktadır. İşten gelir gelmez yüzü koyun uzanır. Kendisini oğluna, ki 60 okka çeken koca heriftir, çiğnetir. Böylece acılarının hafiflediğini sanır ve uyur. Gene de şanslı sayılır sırtını çiğnettikten sonra uyuyabildiği için. Ötekiler gözlerini bile kapayamazlar. Beyinlerini fena halde ısırmıştır acılar. İnsan nasıl düşünür bunca acılar içinde? Birer leşten başka bir şey değiliz biz. Canlı yaratıklar değiliz biz, öğretmen. Bari gündelikleri iyi mi? Özüm usta sayılırım. 40 drahmi alırım günde. Kadınlar 12 drahmi ile 25 arası. Erkek işçilerin en kabadayısı 30 drahmi ya alır ya almaz. Boğaz tokluğuna desene, iç geçiriyor öğretmen. Eh, yiyeceğe yetmesine yeter ama esrar olmasa, gündeliğin büyük bir kısmı o merete gider. Bazıları kullanmaz ama onlar da şaraba yatırırlar. Aynı kapıya çıkar. Ustam nasıl dayanır insan buna? Bunca ağır iş, sonra da kendine esrarla, şarapla, zehirle. Aklı başında bir arkadaşa benzersin. İçmezsin sen elbet. İçmezsin değil mi? İçerim. Hem de her ikisini de. Kullanırım. Aklı başında biri olduğum için yaparım bunu. Yoksa gümleyip gitmiştim çoktan. Uykusuz ve aç insan nasıl yaşar? Akşam işten çıktığında kıyma makinesinden geçmiş gibi olursun. Acılardan başın döner. Yorgunluk kaslarının, damarlarının içinde böcek gibi dolaşır. Emer insanın kanını, ısırır adamı. Bu böceğin durmadan çiğnediğini, sonra da çiğnediklerini tükürdüğünü, posasına attığını görürsün. Pırtılarının üzerine uzanıp kıvır kıvır kıvranırsın kaynar suyla haşlanmış gibi. Gövdenin neresine dokunsan acı duyar, yerinden fırlarsın. Kış geceleri, karlı havalarda pırtıların yetmez seni ısıtmaya öğretmenim. Mahvolur insan, yerinden kalkamaz olur. Ne ki yorganın ağırlığı, yarım okka bilemedin ama gene de kalkamazsın yerinden. Bak karımı dinle, bak şu köpek havlaması gibi bir ses geliyor ya, işte onun sesi. Harman zavallı, acısını dindirmek, azıcık uyuyabilmek için dozunu istiyor. Açtır da, izninle öğretmen. Korkunç bir uğultu yükseliyor avludan. Havada anlaşılmaz sözler dolaşıyor. Bu sözler insana, insan aklının alamayacağı bir şeyler anlatmak istiyor. Domuz parçalamış da yemiş çocuğu, küçük Stelaki'yi. Hadi yalnız çocuk olsa neyse ne. Domuz Kahya Stavrolomis'le ortaklaşa, murdar oldu şimdi. Alır mı ki Kahya domuzu, yoksa gündeliklerden mi keser yarı bedelini? Az sonra uğultu yatışıyor, şimdi konuşmalar daha seçik. Karnında bir insan yavrusu bulunmasına karşın Stavrolomis, alırım demiş domuzu. Gecenin geç vakti şamata kesiliyor, bu cehennem sakinlerinin mandrasında her hareket duruyor. Şimdi insan uykunun, bu merhamet tanrıçasının sessiz sessiz ağladığını duyabilir artık. Dayanılmaz bir emek çabasının acı anılarını yumuşatmak için gün vakti bulunamadığındandır tanrıçanın bu gözyaşları. Eğer gerçekten yaratıkları seviyorsan, bu sevgi seni yakıp kül ediyorsa, sessizliğin uykuyla gizlice sohbete daldığı böyle anlarda, insanların yüreklerinde gömülmeye mahkum olan bazı gayrimeşru düşlerin çalkantısını duyarsın. Bu düşler uyanır, kımıldanır, parmaklarının ucuna basarak yürür, uykunun sessiz yollarında dolaşır, yığınların arasına sıkışmış kalmış yorgunluğun bıraktığı pusaları arar, ufacık da olsa bir umut ışığının var olup olmadığını öğrenmek, bilmek isterler. Ama birden ezilmiş, incelmiş, paramparça olmuş gövdeler, düşlerin ağırlığını duyarlar, yerlerinden fırlar, küfreder, homurdanırlar. Düş bile böylesine ağırdır, ufacık bir umudun gölgesi bile ağırdır, kurşun gibi. Toprağın amansız unsurlarının, sürekli darbelerinden ötürü yumuşaklığın, okşayışın ne olduğunu unutmuş bu çilekeş gövdeler için. Yeryüzü unsurlarının, toprağın, taşın, araçların ve patronların bakışlarının ağırlığının. O gece yüreğim kan ağladı. Karanlıkta göremiyordum ama döktüğüm gözyaşları kanlıydı. Bunu iyi biliyordum. Hemen bu kasabadan kaçmayı tasarlamıştım o gece, kimseye haber vermeden. Öğretmen Kapsalis karısına seslenmişti. Hiç kendimi bugünkü kadar kararlı hissetmemiştim. Kalıyoruz hanım burada. Bize öğrencilerden çok büyükler muhtaç. Utancımdan kaçamadım Mezohora'dan. Uzun yıllar sonra cezaevinde beni de kendi aralarına kabul etmeleri için kalmışım bu kasabada uzunca bir süre. Hem Spiromilos hakkında da bilgiye sahip olacaktım. Onun çok eski bir davranışı şimdi de gözlerimin önünde. Okulun açılışından bir gün önce öğretmenin evine gelmiştik konuşmak için. Ben o sıra daha iyice yerleştirilmemiş olan evin ufak tefek onarım işleriyle uğraşıyordum. Eski Türk evinin merdiven başına iki sandalye atıp oturmuşlardı. Gelen konuk yolda rastladığımız ince bıyıklı, İngiliz davranışlı, süppe kılıklı çevirmendi. Bir meslektaşlık dayanışması sonucu olarak bazı konularda öğretmeni aydınlatmaya geldiğini söylemişti. Bu konulardan biri de kendisinin iki sıfatı olduğuydu. Hem ortaokulda müdürdü hem de Sir Kemp'in English Company'sinde çeviri görevlisiydi. İkinci söylemek istediği öğretmenin iki kişiden mutlaka sakınması gerektiğiydi. Bunlar jandarma komutanı Zervos ile şirketin kahyası Stavromolis'ti. Dertsiz başına derde sokmak istemiyorsa elbette. Bu ikisinden ilki sert, kendini beğenmiş, hiçbir şeye karşı saygısı olmayan bir güvenlik görevlisiydi. Hiç çekinmeden, hesap vermeden deliye bile tıkardı adamı. En azından ana avrat küfrederdi durup dururken. Kendi içine çekilmiş bir adamdı. Kendi meslektaşlarıyla bile arkadaşlık etmezdi. Şirket merkezinde yılda bir iki kez çay verilir, Mezohora'nın memur takımı çağrılırdı. Biraz da insanlığın ne demek olduğunu anlamak için herkes bu ziyafetleri dört gözle beklerdi. Malumu âliniz burada gayet sıkı bir çalışma ve uykudan başka hiçbir şey yoktur. Çok tatsız bir hikaye olan ve fazlaca bir şey ifade etmeyen sıtma yakanıza yapışırsa iş değişir kuşkusuz. Bu son cümleyi çevirmen, her lafın sonunun bir espriyle kapanmasını öngören İngiliz reçetesine uygun olarak söylemiş olmalıydı. Her neyse, işte bu güvenlik görevlisi ömrü boyunca hiçbir değişiklik istememiş, üstüne üstlük keyfine de düşkün bir tipti. Biraz gezmek, hava almak için bile çıkmazdı karakoldan. İşinde ise amansızdı. Çalışmak her işin başıydı onun için. Görev. Yıllardır koltuğuna sanki vidalanıp kakılmıştı. Ancak müşterilerinden birini ıslatmak için kırbacını almak gerektiğinde kalkardı koltuğundan. Geçenlerde şirketin bürosuna pamuk işçileri gelmişler, ambar ve aygıt depozitosunun azaltılması için ricada bulunmuşlardı. İşçilerin arasında kendi köylüleri de vardı. Komutan dağılmalarını emretmişti. Geciktikleri için tüm karakol kuvvetini seferber etmiş, bir güzel ıslatmıştı tümünü, kırbaçlamıştı zavallıları. Kahya Stavronomis'e gelince, öğretmenin bu adamla daha şimdiden çatışmaya başladığını gördüğünden bundan sakınsaydı iyi ederdi öğretmen. Çocukluğundan beri çalışırdı bu şirkette, şirket bile onu zapt edemezdi. Ben diye devam etmişti ortaokul müdürü ve ek görevli çevirmen. Ben tam 7 yıldır burada görevliyim. Geldiğimde ben de farkında değildim işlerin. Bir gün baktım ki Stavrolomis okul duvarının dibinde çocuklarla bir şeyler konuşuyor. Durumu inceleyince bunun esrar alışverişiyle ilgili olduğunu gördüm. Çocuklarla dağıtıyordu malını, kendisi ortalarda görünmesin diye. Öğrencilerim arasında da 30 kadar müşterisi olduğunu öğrendim sonraları. Küplere bindimdi. Herifi büroma çağırttımdı. Seni bir daha buralarda görürsem karşında beni bulacaksın gibilerden korkutmaya çalıştımdı. Hadi lan süt kuzusu diye dikilmez mi? Sokma işlerime burnunu işinde kalmak istiyorsan. Kırarım ha kafanı. Komutanla arası nasıl Kahya'nın? Sık sık kelepçeli görürüz onu ama halkın dediğine bakarsan komutan da çekinirmiş ondan. Damın bir kapısından girer, arka kapısından çıkarmış. Arkası da kuvvetliymiş hani. Bu uyuşturucu madde kaçakçılığı da tıpkı beyaz kadın ticareti, döviz kaçakçılığı gibi tek elden yönetilirmiş ülkede. Yaman kimseler varmış bu işin içinde. Böyle bir şebekenin adamıymış Stavrolomis. Kahyalık maskesiymiş bu işin. Tehlikeli adam kısacası. Nemize gerekmiş bizim bu heriflerin ayaklarına dolanmak? Karanlık işler, değerli meslektaşım aç okulunu, şöyle iki satır bir şeyler öğret yumurcaklara elinden geldiğince, sağlama bağlı emekliliğini keyfine bak. Ben de böyle yüksek fikirlerle çıkmıştım yola ya, ama gerçekler karşısında elden ne gelir? Her şeye hükmeden güçlerin karşısında biz neyiz ki? Solda sıfır. Nemize gerek bizim güvenlik görevlileri, kaçakçılar, ne halleri varsa görsünler değil mi ya? Peki böyle bir haydudu nasıl kullanır kendi işinde şirket? Halkın gözünde küçüleceğini hesaplamaz mı? Karışık işler kardeşim, boş ver ayrıntılara. Kusura bakmayın Bay Spiromilos ama ben bodoslamadan giriyorum bu işin içine. Kaşları çatılmıştı öğretmenin. Savaşacağım ben. Ömürleri boyunca tüm yaşantılarına ahlaksızlık hükmedecekse eğitime ne gerek çocuklarım için? Okuma yazmaya ne gerek? Nasıl kürsüye çıkar da bu harman öğrencilerin yüzlerine bakabilirim? Yok arkadaşım, ben gerçek öğretmen olmak niyetindeyim. Boğa güreşçisi olmak gerektiğini görsem bile yine de bu dediğim olacak. Gençlik, kaynıyor kan, hepsi bu ama çok kısa bir zamanda bana hak vereceksin. Sesini alçaltarak mırıldanmıştı ürkek. İnanın bana Stavrolomis'in arkasında Sterling tomarları yatıyor. Koskoca imparatorlukla başa mı çıkacağını sanıyorsun? O günden beri kendisini görmedimdi. Şimdi şu cezaevinde yaşlı bir direniş savaşçısı olarak çıkmıştı karşıma. Mezohoralılar beni kendi aralarına aldılar, o da buna ses çıkarmadı. Beni tanıması da mümkün değildi. Arkadaşlarımın neden böyle sinirli, hırçın, üzgün olduklarını biliyorum. Aslında iyi insanlar, bunu da biliyorum. Ne var ki çok yorgun. Kalkıp Spiromilos'un yanına gitmek geliyor içimden. Uyuyamıyor, görüyorum bunu. Acı çekiyor. Anlaşmamız gerek. Ne o ne de ben anıların kapısını böyle ardına kadar açık tutmamalıyız. Cezaevi hayatı bir sanat inceliği ister. Geçmişi yatıştırmak gerek rahat uyku çekebilmek için. Ne var ki Mezohora uyutmuyor beni. İyi bir okul uğruna verilen savaşı bir daha yaşamam için. Mezohora işçilerinin o zamanki ilk uyanışlarını İngilizlere karşı açtıkları ve başarıyla sonuçlanan armağanı, iyi okul olan savaşı kişi olarak ben de yaşamıştım. Şimdi cezaevindeki Mezohoralıların öğretmen kapsalisi bu kadar sevip saymalarının nedenlerini de biliyorum. Neden hala Spiromilos'a ısınamadıklarını da biliyorum. Fakirlik, hastalıklar, sefalet el birliği ederek eski ahırın avlusuna 150 çocuk göndermişlerdi o gün. Bu yerin, bu kalabalığın bir okul olduğunu gösteren hiçbir belirti yok. Ne gürültü, ne şamata, ne kahkaha, o arı kovanı uğultusunu andıran hiçbir şey. Yorgun, dumanlı gözlere yapışmış mahzun bakışlar sanki zincire vurulmuş Promete ile alay ediyor gibi. Bakın, biz düşünün geleceğiyiz. Ha ha ha ha. Bakın, işte biz bu gözlerle evrenden ışığı esirgeyen safrayı ateşleyeceğiz. Dönüp baktığımız yerleri aydınlatıyor muyuz, yoksa sıtmanın sapsarı yağları ya da uyuşturucu maddelerin çapaklarıyla kirletiyor muyuz evreni? Evet, işte o buruşuk, o kirli bacaklarıyla toprağı tepecekler ve insan soyunun yüzü suyu hürmetine çiçek açıp meyve vermesini buyuracaklar bu toprağa. O ip incecik, cıpcılız bacaklar köpeklerin ısırıp sürüklediği, kızgın güneşin altında kavrulup kuruması için bıraktıkları, sonra da sürüngenleri ürkütmek için rüzgarın alıp bozkırlara, susuz tarlalara savurduğu bir koyun postunu andırıyordu. Bu çocuklar ellerini ısıtmak için koyunlarına sokmuşlar, başları omuzlarına gömülü, koltuk altlarında birer buruşuk kağıt tomarı, kitapları. Öğrenciden çok büyük bir kentin işlek noktalarında, sokak kavşaklarında dilenmek için dağıtılmaya başlamadan önce patronlarının buyruklarını bekleyen dilenciler güruhuna benziyor. Sevimsiz kupkuru avluda tezekler kümelenip ateşler yakılmıştı. Çocuklar morarmış zayıf ellerini pis dumanların içine uzatıyorlar. Öğretmen geliyor fısıltısı duyulunca da anlamsız bakışları, kayıtsız yüzleri, sımsıkı kapalı dudaklarıyla gerili sarı birer sicim. Sanki pis bir sözü ağızlarından kaçırmamak için kendilerini zorluyorcasına sokaktan yana döndüler. Öğretmenin öğrencileriyle ilk karşılaştığı o anı dikkatle inceleyecek olursam, geniş, sağlam adımlarının acemileştiğini, beceriksizleştiğini, daraldığını, ürkekleştiğini görürsün. O pehlivan yapısı, utancından ufalmak, büzülmek istiyordu sanki. Geniş omuzları, dağınık siyah saçlı başını yutmak istiyorlardı sanki. Bu sağlam gövdenin tüm hareketleri donmuştu. Beklenmedik bir komutla karşılaşmıştı sanki. Yoksulluğun damarına basmayın, yoksulluğa küfretmeyin, kızdırmayın sakın yoksulluğu. Bir anlık sarsıntıdan sonra yiğitlik yeniden haklarına sahip çıkıyor. Gövde dikiliyor, adımlar eski havasını alıyor. Öğretmen şapkası elinde, çocukların arasında durmuş, ilk izlenimlerin acısını yutkunmuş, günaydın çocuklar demiş, alçak gönüllü elini uzatıp kirli başları okşamaya başlamıştı. Bu başlar, öğretmenin dokunuşuyla, onun bakışları altında yaşantının yeniden anlamına kavuşmuş gibi kıpırdanıyor. İyi çocuklarım benim, size okuma yazma öğretmeye geldim ben ama her şeyden önce sizi sevmek için geldim buraya. Biliyorum siz de beni seveceksiniz. Hep birlikte geziler yapacağız, oyunlar oynayacağız, okuyacağız. Çocuk kümeleri hafifçe kıpırdanıyor, soru işaretleri dolu yorgun, bulanık bakışlar birbirine kavuşuyor. Bugün ders yapmayacağız diye devam ediyor öğretmen içli, sıcak bir sesle. Okulumuzu hazırlayacağız, süpürüp tozları alacağız. Camları sileceğiz. Cam yok ki pencerelerde öğretmenim. Yakınma dolu bir miyavlama bu. Ardından gülümsemeye yeltenen ama hıçkırığa benzer bir ses daha duyuluyor. Alaylı gülümseme olmalıydı bu. Çocuklardan biri kümeden ayrılıp anahtarı kapı deliğine sokuyor. Demir kısımlar gıcır diyor. İçerideki örümceklere ve küflere yiyecek geldiğini müjdeliyor. ''Açma yavrum'' dedi öğretmen o sıcak sesiyle kararlı. ''Açma, okulumuz burası değil. Sizin iyi ve güçlü yurttaşlar olmanızı isteyen yurdumuz beni buraya, artık evlatlarım ahırlarda okumayacaklar. Git onlara böyle de'' diye yolladı. ''Okulumuz orası.'' Çocuk başları üstünden kocaman elini uzatarak iyi okulun sımsıkı kapalı pencerelerini gösterdi. ''Aç şimdi kapıyı yavrum.'' Sıralarımızı, kara tahtalarımızı çıkaralım dışarı. Çabucak tozlarını alalım, hep birlikte götürelim oraya. Siz iriceler, siz beşiniz gidip ana babalarınıza haber iletin. Öğretmen rica ediyor deyin onlara. Gelip bize yardım etsinler. Ağır eşyalar da var, taşıyamazsınız siz. Çok ağır bir plaka ortasından kırılmış, sesler özgürlüğe kavuşmuştu. Kalpler temiz hava almış, damarlardaki kan homurdanmış, sözcükler hançerelerde dizi dizi dizilmiş, yumak yumak dışarı fırlıyor, hıçkırık oluyor, inilti oluyor, kahkaha oluyor, karma karışık. Anlaşılmaz uğultu bulanık bir nehir gibi havaya damarlardaki kanın haykırışını taşıyordu. Tutuklu yaşantı çelimsiz çocuk göğüslerinden hızla dışarı fırlıyordu uğuldayarak. Soluk benizli 6 yaşında kadar bir sokak çocuğu kutsal pırıltılar dolu gri yeşil gözleriyle ne yapacağını şaşırmış, ıslak yüzünü öğretmenin koca eline sürtüyor. Daha da bir şeyler demek istiyor olacak ki o eli tutup olduğu yerde zıplamaya başlıyor. Harap yapıda kıyametler kopuyor. Fareler sırra kadem basmışlar artık. Çevredeki yapıların pencerelerinden, duvarlardan soluk yüzler sarkıyor. Durumu seyrediyorlar. Yaşlı bir adam istavroz çıkarıyor. Dışarı alınan tozlu eşyalar arasında sinek pisliği dolu kocaman bir yağlı boya resim de vardı. Bu resim kısa boylu, pipolu, boncuk gözlü, domuz gibi bir adamın portresi. Öğretmen hafif gülümsüyor. Tanımıştı bu adamı. Kim bu adam diye soruyor. Çerçevenin küflü tozunu almaya çabalayan çocuklara. Çocukların verdiği karşılıkta İngiliz şirketi müdürünün adının bir kez daha geçtiğini görüyor. Çocuklar müdürün adını doğru dürüst söyleyemiyorlardı. Kyrie Campo diyorlardı. Yüzlerinde korku ve saygı anlatımı vardı. Bunu bırakalım burada, zararı yok. Okulumuza daha yeni, daha güzel portreler asarız. Eskimiş zaten bu. Bunu da bırakalım mı öğretmenim diye soruyor çocuklar. Gönderine sarılı, yer yer sıçan ve güve yeniği olan, örümcek bürümüş bir bayrağı gösterip. Öğretmen kendi eliyle açıyor bayrağı, tozunu silkiyor, bayrağın haç biçimindeki kısmının beyaz zemininde şu cümleyi okuyor hayretle. Eğitimin büyük koruyucusu Mr. R. Kemp'in armağanıdır. Dudaklarını ısırıyor öğretmen kanatırcasına. Ülkenin tümünün tozunun alınması işinin ne denli güç bir iş olduğunu o an kavruyor. Bunu da burada bırakalım diyor. Bayrak değil bu. Yenisini yaparız. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 61.